Bugün, evet, güzel bir yeni vaaz serimizin ilk vaazı olacak. Kutsal ruh hakkında vaaz serimiz olacak. Herhalde bu önümüzdeki 2,5-3 ay boyunca kutsal kitaptaki kutsal ruh öğretişine bakacağız hep beraber. Biliyorsunuz herhalde, ama belki epey zamandır bahsetmemiş olabiliriz, kilise olarak iki şey çok yakından tutmak istiyoruz. Hem Tanrı'nın sözü, kelamı, hem de Tanrı'nın ruhu, kutsal ruh. Her ikisi bizim için çok önemli ve çok değerli ve mecbur, lazım yani bir imanlının hayatı için. O zaman hatırlarsınız, yazın ruhsal gelişme serimizi yaptık. İşte bu daha çok eylem, daha çok bizim yaptıklarımız hakkında. Ondan sonra sonbaharda Romlular üzerine çok kelama odakladık. Çok derin derin Romlaların bütün ayetlerinin üzerine baktık. Derin derin çalıştık onu. Şimdi daha işte kutsal ruha odaklayalım diye istiyoruz. Ve bu serinin gidişatı şöyle olacak. Ben ilk iki hafta, yani bu hafta ve gelecek hafta kutsal kitap boyunca kutsal ruh hikayesine üzerine çalışacağız. O zaman bugün eski antlaşma, kutsal ruhun eski antlaşma çalışmasını odaklayacağız ve bilginiz olsun, bugün biraz depresif, hüzünlü olacak. Özellikle böylece bitecek, çünkü eninde sonunda kutsal ruh gitti, vazgeçti halkından. 400-600 sene boyunca halkından yoksun kaldı İsa Mesih'in gelenine kadar. O zaman bu hafta, hani biraz kutsal cuma var ya, hayırlı cuma var ya, işte İsa Mesih öldü, olup bitti gibi düşünüyoruz. Ondan sonra pazar günü kiliseye geliyoruz, Mesih dirildi, hamdolsun, ve daha da seviniyoruz. Çünkü birkaç gün böyle hüzünlü, böyle depresif olarak yaşadık. O zaman bu hafta öyle yaşamamızı istiyorum biraz. İşte hep düşünelim, o çağda yaşıyor olsaydık nasıl hissederdik? Ki gelecek hafta yeni antlaşmadaki kutsal ruh söz konusu olunca daha da sevineceğiz. Çünkü daha büyük bir mucize gibi bize gelecek. Tamam mı? Ondan sonra birçok konuya değineceğiz. Özellikle kutsal ruh ile vaftiz nedir? Onu konuşacağız. Ruhla vaftiz oluyor muyuz? Doluyor muyuz? Nasıl oluyor? Ondan sonra ruhsal meyveler, ruhsal savaş, ruhsal armağanlar. 1. Korintliler, o da işte birkaç hafta boyunca 1. Korintlilerdeki ruhsal armağanlar nedir? Biz bir araya topladığımızda niye Rab bizimle konuşuyor? Ya da konuşmuyor mu? Yani belli ki konuşuyor, çünkü bugün çok net bir şekilde bizimle konuştu. Onun varlığını bizi hissettirdi. Ve bu süper bir şey. O zaman çok güzel bir seri olacak ve aynı zamanda her vaazdan sonra mümkünse bir eyleme dökmek istiyoruz. Sadece bu böyle hani teorikte kalmasın, sözde kalmasın. O zaman bugün toplantıdan sonra biraz yerimizde bekleyeceğiz ve biraz ağlayacağız. Yani sanki o günkü İsrailliler gibi onun hüzününü, onun depresyonunu biz yaşayacağız biraz. Onu hissedeceğiz ki gelecek hafta daha da sevincimiz daha büyük olacak. Evet, özlüyoruz onun varlığını. Tamam, o zaman başlamaya hazır mıyız? O zaman kutsal kitabın ilk ayetlerine bakarız. Yaratılış 1:1. Ta baştan gidiyoruz ya. Evet, en baştan gidiyoruz. Diyor, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Wow. Yani ta başlangıcında fark ediyorsunuz, 1. ayette Baba Tanrımız var. 2. ayette kutsal ruh var. Ve 3. ayette Tanrı bir söz iletti. buyurdu. Tanrı'nın sözü kimdir? İsa Mesih. O zaman kutsal kitabın ta başlangıcında teslis, üçlü birliği görüyoruz burada. Kutsal ruh görüyoruz. Ve bu seride, yani bunun daha detaylarına gireceğiz ama bazen bizim kafamız çok karışabiliriz. Yani ben kime dua ediyorum? Yani kutsal ruha mı dua ediyorum? İsa'ya mı dua ediyorum? Baba Tanrı'ya mı dua ediyorum? Nasıl oluyor? O zaman kısacası teslis anlamak için şöyle anlatayım. Dua ettiğimizde kutsal ruhun yardımıyla, İsa Mesih'in aracılığıyla, Baba Tanrımızla konuşuyoruz. Tamam mı? Dua ettiğimizde kutsal ruhun yardımıyla, İsa Mesih'in aracılığıyla, çünkü o işte yol, gerçek ve yaşam benim dedi ya, benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez dedi. Babamıza dua ediyoruz. Aynı zamanda kutsal ruh, ve bu çok ve çok önemli bir konu ve biz bazen kilisede bunu yanlış bir şekilde yapıyoruz. Kutsal ruh bir nesne değil, bir şey değil, bir kişidir. Bir kişidir. Yani çoğu zaman bunu unutabiliriz ya da tam net olmayabiliriz. Kutsal kitapta kutsal ruh hakkında birçok farklı mecaz kullanılıyor. Mesela ruh, nefes, rüzgar, hava, ateş, bulut, su, güvercin, yağ gibi diyor. Ama bunların hepsi mecaz gibi. Yani kutsal ruh yağ değil. Ya da bizim çağdaş zamanımızda işte elektrik, ışık mı desek. Hani gibi ama nesne değil. Nesneden öte. Ya bir kişi oluyor. Ve bizimle ilişkide olmak istiyor. Yani bazen istemeden kutsal ruhun kimliksiz bir güç olduğunu düşünebiliriz. Yani yıldız savaşları var ya, işte the force, hani oradaki güç, işte yani şu masayı kaldırayım falan. Böyle kimliksiz değil. Değil. Tanrı'nın kendisi olduğu için, üçlü birliğin bir parçası olduğu için, İsa Mesih gibi bir kimliğe ait. Hani bir kimliği var. Bir ilişki istiyor bizimle. Aynen İsa Mesih, aynen Baba Tanrı'nın istediği gibi. Aynı zamanda bir kola makine gibi değil. İşte yani paramı ödüyorum, bir şey istiyorum ondan. Yok yani işte bana peygamberlik armağanı ver. Yok, değil. İlişki istiyor bizimle. Ama sanırım hepimiz bazen davrandık değil mi? Ben de böyle davrandım eskiden. Ya aslında ne dememiz lazım? Kutsal ruh, seninle daha yakın bir ilişkiye sahip olmak istiyorum dememiz gerekiyor. Şimdi yaratılış hikayesinin biraz devamına giriyoruz. Diyor yaratılış ikinci bölümünde. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yaşayan varlık oldu. Yani herkesin içinde bir şekilde Tanrı'nın nefesi var. Yani yaratılış bölümüne göre Tanrı hepimizin üzerine üfledi. Ve böylece biz yaşıyoruz ve bu yüzden biz hayvanlar, yani diğer canlılardan farklıyız. Bir üstünlük var. Çünkü biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Ve onun ruhu yalnızca bizim üzerimize üfledi. Hayvanların üzerine üflememiş yaratılış bölümüne göre. Demek ki yaşam, özellikle insanların yaşamı kutsal bir şey. Rab'be ait bir şey. Ama düşüşten dolayı işte herkesin içinde kutsal ruh olduğunu diyemeyiz. Hani Efesliler ne diyor? Biz günahlarımızdan ötürü ölüydük. Ölü gibiydik. Hani Adem ile Hava Adem bahçesinden kovulduğu zaman ruhsal açısından öldüler. Tanrı'nın kutsal ruhundan yoksun kaldılar. Yalnızca İsa Mesih'e geldiğimiz zaman Baba Tanrı İsa Mesih üçüncü gün nasıl dirilttiği gibi bizim ruhlarımızı da diriltiyor. Ve içimize onun kutsal ruhunu koyuyor, üflüyor. Yani aslında bu ayete göre Tanrı'nın ruhu, kutsal ruhu taşımak üzere yaratıldık. İmansızken bunun yokluğunu hissediyoruz. Hani bir eksiklik var benim hayatımda diye hissedebiliriz ve belki bir sürü yerden onu arayabiliriz. Kendimizi tatmin edebilmek için, kendimizi doldurmak için, kendimizi tam hissetmek için. Anlatabildim mi? Ama bunu yalnızca ve yalnızca Tanrı'nın ruhunun doldurabileceği bir yeri var bizim yüreğimizde. Çünkü onu taşımak üzere yaratıldık bu ayetlere göre. Bu ayetinde bir mecazi anlamı var. Hani İbranice'deki kelime ruak. Yani hem ruh demek oluyor hem de rüzgar, hava veya nefes anlamına geliyor. Ve burada kutsal ruh hava gibi, oksijen gibi. Yani oksijensiz, havasız yaşam olamaz. Ama göremeyiz. Yani oksijen nedir? Nerede? Her yerde olduğu için göremeyiz. Yalnızca onun etkilerini görebiliriz. Onsuz yaşayamayız. Ve aynı zamanda rüzgar var bazen. Yani havanın hareketini. Rüzgarı göremeyiz ama onun etkisini görebiliriz. Değil mi? Aynı şekilde kutsal ruh. Göremeyiz ama etkisini görebiliriz. Wow. Şimdi Mısır'dan çıkışına geliyoruz. Ve bu olaylar tarihsel olaylar oluyor. 3500 sene önce yaşandı. Ha, tamam, İsa Mesih'ten 1500 sene önce olan olaylar bunlar. Ve Tanrı onun halkına acıdı. Çünkü onlar Mısır'dayken kölelik altındaydılar. Çok zor durumdaydılar. Onlara acıdı, onları kurtardı. Ve ondan sonra onları çöle götürdü. Ve şöyle okuyoruz burada Mısır'dan çıkış 13. bölümünde. Şöyle diyor Rab Tanrı. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüzün bir bulut sütün içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütünün içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Gündüz bulut sütünü, gece ateş sütünü halkın önünden eksik olmadı. Yani bu birazdan daha net bir şekilde ama bu kutsal ruh olduğunu görüyoruz. Çünkü birinci ayet ne diyor? Rab sütün içinde yol gösteriyordu. Hani Rab bir şekilde o ateş ve bulutun sütünün içindeydi diyor orada. Ve ne yapıyordu? Kendi halkına yol gösteriyordu. Onlara öncülük ediyordu. Ve aynı şekilde onları koruyordu. Çünkü onlar kaçtıkları zaman Mısırlı ordusu onları kovalıyordu. Ve şöyle bir ayet var. Sabah nöbetinde Rab ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi. Hani Rab bir şekilde onun içindeydi. Kutsal ruh. Hani Tanrı'nın kendisi oradaydı. Onların arasındaydı. Yani bu bulut ve ateş sütunu sadece bir mecaz değil, kutsal ruhun kendisi, Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın varlığıydı. Ve sonra kutsal kitapta ne zaman bulut veya ateş görürsek, normalde Tanrı'nın varlığı, kutsal ruhu simgeliyor. İster vahiy bölümü okursak, özellikle işte Daniel, Hezekiel bölümünde bunu çok görüyoruz. İşte kutsal ruh var orada, Tanrı var orada. Hatırlarsanız İsa Mesih'in görünüşü değiştiği zaman bulutla kaplıydı. İsa Mesih göğe alındığı zaman bulut vardı. Yani Tanrı vardı. İsa Mesih vaftiz olduğu zaman güvercin gibi indi ve Baba Tanrı gökten seslendi. Hani üçlü birlik var oradaydı. İşte kutsal ruh elektrik gibi desek tamam doğru ama çok eksik kalacağız bunu desek sadece. Hani bu biraz küçük ve biraz yanlış oluyor. Yok, Tanrı'nın ta kendisidir. Ondan sonra Rab İsrail halkını kurtardıktan sonra dedi ki işte kendi gücümü, kendi yüzümü, kendi merhametimi size gösterdim. Benim senin Tanrını olmamı isterseniz benim kurallarımı izleyebilirsiniz. İstemiyorsunuz tamam ama istiyorsanız benim kurallarımı izleyeceksiniz dedi. Ve onun kurallardan biri ve çok önemli bir parçası olan bir buluşma çadırı ve ondan sonra bir tapınak kurmak. Hani İsrail halkında birçok tapınak, birçok tanrının yeri yoktu. Sadece tek bir tapınak vardı. Sadece tek bir buluşma çadırı vardı. O da Kudüs'teydi en indi sonunda. Yani İsrail halkının tam ortasındaydı. Ve biliyoruz ki tarih boyunca insanlar tapınak, ibadethane inşa etmekte oluyor. Zaten en eski, yani dünyanın en eski yapıtı nerede? Türkiye'de. Göbekli Tepe. O nedir? Tapınaktır. Yani ilk insanlar bile tapınak yapıyorlardı. Çünkü bir şekilde Tanrı'nın varlığını hissetmek istediler. Tanrı'ya yaklaşabilmek istediler. Tanrı'nın yoksulluğunu hissettiler. O zaman ilginç oluyor ki kutsal kitaptaki buluşma çadırı ve ondan sonra tapınağının tasviri bahçe gibi. Hani ilgili ayetler okursanız ve yaratılış 1, 2, 3 ile kıyaslarsanız hani sanki Aden bahçesine dönercesine dönüyorsun gibi tapınağa girdiği zaman. Hani Aden bahçesi gibi. Aden bahçesinde zaten Tanrı'nın varlığı her yerdeydi. Adem ile Havva bahçede yürürdü. Ve simgesel olarak bunu anlıyoruz ki işte ne zaman tapınağa girersin sanki Tanrı'nın varlığına, Tanrı'nın huzuruna bir daha dönüyorsun. Ve en merkezinde olan buluşma çadırının veya tapınağının en kutsal yeri dendiği zaman ve orada Tanrı'nın varlığı insanların arasında konaklıyordu, konut etti orada. Yani epey zamandır biz ondan yoksun kaldık. Ama İsrail'i ne zaman kurtardığı zaman işte Tanrı artık insanların arasında bir daha yaşamaya döndü diyebiliriz. Ve buluşma çadırı yaptıktan ve adadıkları zaman Tanrı'nın varlığı onun içine girdi. Hani ateş ve bulut sütunu var ya. Ayet şöyle diyor Mısır'dan çıkışın en son ayetleri. O zaman adadıkları zaman o zaman bulut buluşma çadırını kapladı. Yani bu sütun onu kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi. Çünkü bulut her yeri kaplamış. Rabbin görkemi konuta doldurmuştu. İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. Bulut durdukça yerlerinden ayrılmazdı. Kalkacağı gün beklerlerdi. Böylece İsrail bütün yolculuklarında konutun üzerinden gündüzün Rabbin bulutu, gece de ateş İsrail'e yol gösterdi. Ve işte yani İsrail'in çadırlarına belli bir düzeni vardı. Hepsi işte yani bu konutun etrafındaydı. Yani Rab Tanrı onların tam merkezindeydi. Yaşıyordu kutsal ruh orada. Ve ondan sonra İsrail topraklarına girdiği zaman, Kudüs inşa ettiği zaman bir tapınak kurdular. Buluşma çadırını yok ettiler ve tapınak kurdular. Ve onu adadığı zaman Süleyman peygamber şöyle kaydoluyor 1. Krallarda. Kahinler kutsal yerden çıkınca Rabbin tapınağı bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü Rabbin görkemi tapınağı doldurmuştu diyor. Yani kutsal ruh, Rabbin varlığı tam İsrail'in ortasındaydı. Dünyaya döndü. Amacı neydi? Tek bir yerden bütün dünyayı bereketlemek. İlk önce İsrail, İsrail'den sonra bütün halkları bereketlemek istiyordu. Ama birkaç sorun vardı. Tamam, Rabbin varlığı var, Rabbin tapınağı var. Ama işte lay lay lom, yani içine giremezsin. İlk önce kendini temizlemen gerekiyor. Rabbi layık bir şekilde ancak girebilirsin. Çünkü günahımızdan ötürü biz ölüydük. Biz Rabbin önüne giremedik bir şekilde. Yani en kutsal yerine ancak tek bir kişi, başkahin, senede bir kez bir sürü arınmalardan, abdestlerden sonra ancak girebildi. Hani çok az, çok az. Tanrı'ya dönmek mümkün değildi gibi. Ve bu en kutsal yeri kapatan çok kalın, yani duvardan kalın bir perde vardı. 50 santim, hani şu kadar kalınlıkla deriden yapılmış bir perde vardı. Tanrı ile insan arasında ayrım kuran. Gösteriyor ki Tanrı kutsal, biz kutsal değiliz. Biz kutsal değiliz. Tanrı'nın yeri belli, insanların yeri belli. Umut var ama çok az bir umut. Ve zaman gittikçe hepimiz gibi İsrail halkı daha da günah işlemeye başladılar, daha da Tanrı'dan uzaklaştılar. Tanrı yüzlerce sene buna dayandı ama eninde sonunda halkını bu yüzden sürgüne gönderdi. Ve tapınak da yıkıldı. Ama en kötüsü, bu olaylar Mesih'ten önce 600 sene, yani 2500 sene önce gibi yaşandı tarihsel olaylar. En kötüsü, Rabbin kendisi de tapınaktan çıktı. Hezekiel 10. bölümü, Tanrı'nın varlığı, işte bu ateş ve bulut sütunu, Tanrı'nın varlığı, kutsal ruh, göğe döndü. Gitti. Kalmadı artık Tanrı'nın yeryüzündeki varlığı. Kutsal ruh olmadı artık. Ondan sonra döndüler. Yeni bir tapınak inşa ettiler. Ama bir daha bu okuduğum olaylar olmadı. Bir daha Tanrı'nın kutsal ruh oraya dönmedi. Ta İsa Mesih gelene kadar. 600 sene boyunca Tanrı'nın varlığı yoktu İsrail'in ortasında, dünyada. Ne kadar kötü bir durum. Ama yine de Tanrı birkaç vaatte bulundu. Ve burada bir vaat var Habakuk bölümünden. Diyor, çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, hani sular ve denizler arasında pek bir fark yok. Bakacak olursak, sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünyada Rabbin yüceliğin bilgisiyle dolacak. Yani dünyada kutsal ruh ile dolacak bir zaman ileride. Hep böyle vaatler verdi. Şimdi kutsal kitapta kutsal ruhun başka bir işlevi vardı. O da Tanrı'nın sözünü iletmek. Hani biliyoruz ki kutsal kitap, eski antlaşma, yeni antlaşma, Tevrat, Zebur, İncil'in hepsi kutsal ruh tarafından esinlendi. İnsanlar tarafından yazıldı ama kutsal ruh tarafından esinlendi ve bunların hepsi Tanrı'nın sözleri olduğunu biliyoruz. Onlara %100 güvenebiliriz. Ve Tanrı'nın yazdığı kitap olduğu için biz ne zaman okursak kutsal ruh bize yardımcı ediyor. Çünkü Tanrı kendi mesajını bize iletmek istiyor. Bizim anlamamızı istiyor. Kutsal kitap okumadan önce kutsal ruh lütfen bana yardım et çünkü senin sözlerini anlamak istiyorum diyebiliriz. Ve seve seve bize yardım ediyor. Ama aynı zamanda eski antlaşmada Rab Tanrı bir sürü peygamber gönderdi kendi halkına. Yani kutsal ruh kalıcı bir şekilde yoktu. Yani tamam işte tapınaktaydı ama işte yani şu kişilerde kutsal ruh var denmez. Ancak belli görevler için belli kişilerin üzerine geldi. Arada sırada kutsal ruh. Onları meshetmek için. Onları Tanrı'nın sözlerini iletmek için. Ve ilginç oluyor aslında. Kutsal kitapta eski antlaşmada çok hikaye okuyoruz. Çok sahte peygamberler vardı. Ortaya çıkıyor. Rab'den güzel bir söz geliyor diye ilan ediyor. Belki kutsal bir dille konuşuyorlar. Belki bağırıyorlar, çağırıyorlar. Çok yetki olmuşçasına davranıyorlar. Ama Tanrı'nın sözleri olmadığı için bir şey çıkmadı oradan. Kutsal ruh ise ne zaman birisinin aracılığıyla konuşuyorsa sakin ama yetki taşıyan bir sesiyle konuşuyor. Mesela İlyas peygamber Rab'den kaçtı. Dağlarda sakladı. Ve sonra şu olaylar oldu. Birinci Krallar'da okuyoruz. Rab daha çık önümde dur yanından geçeceğim dedi. Rab'in önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu ses duyunca cübbesiyle yüzünü örtüp çıkıp mağaranın girişinde durdu. Yani kutsal ruh böyle büyük şeylerle konuşmuyor. Ne diyor? İnce, yumuşak bir sesiyle konuştu. Ne demek? Bizim için hani gelecek vaazlarda göreceğimiz gibi biz kutsal ruhun gücüyle konuştuğumuzda sahte yetki oluşturmamıza gerek yok. Kutsal dille bağırarak çağırarak konuşmamıza gerek yok. Kutsal ruhtansa hafif bir şekilde ince yumuşak bir sesiyle konuşacak olursak bizim uydurabildiğimizden çok daha fazla yetkiyle gelecek. Şimdi eski antlaşmada kutsal ruh hakkında birçok vaat bulunuyor. Ve biz şimdi bu vaatlerden üçüne bakacağız. Yani ileride şöyle olacak diye vaat ediyorlar peygamberler. Ve bunların hepsi İsa Mesih'in ölümü ve dirilişinden sonra tamamlandığını, yerine geldiğine inanıyoruz. Ama buna odaklanmayacağız bugün. Gelecek hafta bunların tamamlayıcısına bakacağız. O zaman birinci vaat, sürgünden döneceksiniz ve hepinize yeni ve daha güzel bir yürek koyacağım diyor Hezekiel peygamber. Şöyle diyor Rab, uluslar arasından kirlenen, onların arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda uluslar benim Rab olduğumu anlayacaklar. Hani Rab Tanrı niye bunu yapacak? Onun adını duyurmak için, onun iyiliğini bütün uluslara, bütün dünya duyurmak için bunu yapacak. Egemen Rab böyle diyor. Sizi uluslar arasından alacak. Bütün ülkelerden toplayıp ülkenizi geri getireceğim. Üzerinize temiz su dökeceğim. Arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak. Size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak benim halkım olacaksınız. Ben de sizin tanrınız olacağım. Hani sanki eski zamanlara dönüş gibi olacak ama daha da görkemli olacak. Burada kutsal ruh için bir su mecaz kullanıyor. Hani biz kutsal ruh geldiği zaman temiz olacağız, tertemiz kılınacağız. Bu temizlik biz üretemeyiz kendi içimizden. Ancak dışarıdan, kutsal bir yerden gelebildiği bir temizlik. Yani kendimizi kirlettik günah, utanç, pisliğimiz ile. Ama Rab bir gün gelip bizi temizleyecek. Ve bunu simgesi olarak dışarıda bir hani simge olarak vaftiz ile simgeliyoruz. Aynı zamanda Hezekiel peygamber şöyle vaatte bulunuyor. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim vaat ediyor. İlginç bir deyim, ilginç bir söz. Musa Tanrı ile görüştüğü zaman dağda, dağdan çıktığı zaman bütün Tanrı'nın yasasını iki taş levha üzerine yazılıydı. Buradaki taş onlardan kastediyor. Aynı zamanda taştan yürek, yani bizim inatçılığımızdan, bizim sert yüreklerimizden bahsediyor. Ne diyor? Sanki yasamı kalkacak ama size etten yeni bir yürek vereceğim ve benim yasamı bunun üzerine yazacağım. Yani vaat ediyor ki kutsal ruh herkesin üzerine döküldüğü zaman Tanrı'nın yasasını aslında eskiden onu yerine getirmek zordu. İman etmeden önce kendi hayatımızı, kendi alışkanlıklarımızı değiştirmek zor. Tanrı'nın yasasını izlemek istesek de izleyemedik, itaat edemedik. Ama kutsal ruh geldiği zaman yürek değişim olacak. Bir nakliyat gibi bize yeni bir yürek verecek. Daha yumuşak. Ve onun isteği Tanrı'nın istediklerini yerine getirmek olacak. Ki kim kutsal ruh taşıyorsa Tanrı onun yüreklerini değiştirmekte oluyor. Ve biz seve seve artık Tanrı'nın yasasını yerine getiriyoruz. Çünkü o bizim yüreklerimizi yazacak. Yani zorlanmış gibi değil, Rabbi severek itaat ediyoruz artık. İkinci peygamberliksel vaat şöyle oluyor. Bundan bir sonraki bölümünde oluyor. Hezekiel 37. bölümünde. Hezekiel bir görüm görüyor. Bir vadi var ve her yerde kuru kemikler var. Her yerde kuru kemikler var bir görümde. Ve Rab bunun aracılığıyla, bu hikayenin aracılığıyla ona bir şey öğretmeye ve bize bir vaatte bulunmak istiyor. Diyor, insanoğlu yani Hezekiel'e, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor. Yani Tanrı'nın seçilmiş olan halkı ki bugünlerde bizim olduğunu anlıyoruz. Onlar, kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, egemen Rab şöyle diyor. Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak. İsrail ülkesine geri getireceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığı zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız ey halkım. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapan ben Rab olduğumu anlayacaksınız. Böyle diyor Rab. Yani İsrail yasasına göre kemikler, ölüler ve mezarlar murdar, kirli, pis, iğrenç şeyler. Çünkü ölüm simgeliyor ve ölüm Tanrı'nın yaşamdan aykırı oluyor. Ama burada Tanrı ne diyor? Sizi canlandıracağım, dirilteceğim. Size bir ruh koyacağım. Hani aynen Adem bahçesinde olduğu gibi Rab Tanrı Adem'in üzerine üflediği zaman yaşayan varlık oldu ya. Tanrı bir gün onun halkının üzerine üfleyecek, ruhunu gönderecek ve onlar tam bir yaşama kavuşacaklar diye bir vaatte bulunuyor. Güç verecek, ebedi yaşam verecek. Bizim Tanrımız olacak artık, bizi teselli edecek, yardım edecek. Ve kutsal ruhunu ona ait olan herkesin üzerine koyacaktır bir gün diye vaat ediyor. Üçüncü bir peygamberlik söz de var. Bu da Yoel'den geliyor. Diyor, bileceksiniz ki İsrail halkının arasındayım. Tanrınız Rab benim, başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak diyor. Yani her üç peygamberlikte bunu duyduk. Rab eski antlaşmada olduğu gibi sadece bir iki seçilmiş kişinin üzerine gelmiyor. Bütün halkının üzerine gelecek kutsal ruh. Ve o zaman bize hediyeler verecek. Bize armağanlar verecek. Merhaba Lukas. Yani bütün halkının üzerine dökülecek bir gün kutsal ruh. Ne demek? Artık aramızda olacak ama uzak bir yerde değil. Tapınağın içinde değil. Herkesin içinde olacak. Ki biz nereye gidersek, demin söylediğimiz gibi nereye gidersek o bizimledir. Bizimle olacaktır. Ve bize donatacak farklı armağanlarıyla. Ki ne diyor? Peygamberlikte bulunacaklar, düşle, görümle görecek. Yani Rab'dan herkes Rab'den duyacak. Direkt. Peygambere ihtiyaç olmayacak. Aracıya ihtiyaç kalmayacak. Hepimiz Tanrı'nın kendisinden sözleri duyacağız. Tam bir yaşam. Ve şimdi burada bitiriyoruz. Gelecek hafta bütün bu vaatler ve daha çok vaatler nasıl yerine geldiğini göreceğiz. Ama şimdi dedim ya biraz depresyon yaşayacağız şimdi. Biraz özlem ve hüzün yaşayacağız ya. O zaman şimdi biz İsa Mesih'in zamanında yaşadığımızı bir düşünelim. Tamam mı? 2000 sene önce yaşıyoruz İsrail'de. Biz bekleyiş içindeyiz. Ve ben konuşma bittikten sonra burada yani toplantı bitecek. Ama biz yerimizde kalalım ve bunun üzerine derin derin düşünelim. Bunun huzurunu bir yaşayalım içimizde. Tamam mı? O zaman biz bekleyiş içindeyiz. Rabbin tapınağı 600 sene önce yok oldu. Ve kutsal ruh gitti. Artık yaşamıyor aramızda. 600 sene boyunca ondan yoksun kaldık. Dönecek bir gün. Ama ne zaman? 600 sene geçti. Ne zaman dönecek? Biz de ruhani sürgündeyiz. Aden bahçesinden kovulduk. Rab'den uzaklaştık. Günahlarımız var. Yük olarak onları taşıyoruz. Ama bir gün Rab bizi bunlardan arınacak. Ama şimdi biz Rab'in önüne nasıl çıkabiliriz ki? Çok ayıp, çok utanç olur. Bir gün bizi teselli edecek, bizi yakın olacak. Ama henüz olmadı. 400 sene boyunca, yani son peygamber Malaki idi. 400 sene boyunca, 500 sene boyunca Rab hiç kimseyle konuşmadı. Sözünü iletmedi. Kimse Rab'in sesini duymadı. 400 sene boyunca. Ama bir gün onu izleyen herkes onun sesini duyacak, işitecek. Bağırmayacak ama ince, yumuşak sesiyle Tanrı hepimizle konuşacaktan vaat etti. Ama olmadı henüz. Ne zaman? Ne zamana dek? Aynen bizi çöldeyken nasıl yönlendirdiyse ateş ve bulut sütunuyla bir gün bizi yönlendirecek. Ama şimdi biz geziyoruz gibi, körler gibi geziyoruz, göremeyiz nereye gittiğimizi. Yönlendiriş yok artık. Biz Rabbi hoşnut etmek için onun kutsal yasası yerine getirmek istiyoruz. Ama gücümüz kalmıyor. Yapamayız. Ne kadar istesek de bir şekilde bizim inatçılığımız, bencilliğimiz onu durduruyor. Biz Rabbi hoşnut edemeyiz. İstesek de yapamayız. Ama bir gün Rab bizim yüreklerimizi değiştirecek ki onu yerine getirebiliriz. Yani yasa Pentekost gününde verildiğine göre belki bugün Pentekost günü gelecek. Ama bilemeyiz. Yani biz bekliyoruz Yoğul peygamberin peygamberlik ettiği gibi Rab'in ruhu herkesin üzerine dökülecek. Ama bekliyoruz. Kirliliğimizden arınmak istiyoruz. Ama hala kirlilik içindeyiz. Ve Hezekiel'in söylediği gibi biz ölü kemikler gibiyiz. Yaşamdan uzak, solumuş kemikler. Murdar, pis. Ama bir gün kutsal ruh yine üzerimize üfleyip bizi yaşam verecek. Bizi canlandıracak. Bizi kutsal kılacak. Bizi temizleyecek. Ama ne zaman? Şimdi bunun üzerine düşünelim.